Yuhanna 19. bölümdeyiz. Bu bölümde İsa Mesih mahkum ediliyor, çarmıha geriliyor, ölüyor ve gömülüyor. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı diyor ilk ayette. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, "Selam ey Yahudilerin kralı," diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı, Yahudilere, "İşte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz," dedi. Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, "İşte o adam," dedi. Başkahinler ve görevliler İsa'yı görünce "Çarmıha ger, çarmıha ger," diye bağırdılar. Pilatus, "Onu siz alıp çarmıha gerin," dedi. "Ben onda bir suç bulamıyorum." Yahudiler şu karşılığı verdiler. "Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor." Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya, "Sen nereden geliyorsun?" diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus, "Benimle konuşmayacak mısın?" dedi. "Seni salıvermeye de çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?" İsa, "Sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı," diye karşılık verdi. "Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha da büyüktür." Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi ama Yahudiler, "Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin," diye bağırıştılar. Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur. Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabatta denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere, "İşte sizin kralınız," dedi. Onlar, "Yok et onu, yok et, çarmıha ger," diye bağırıştılar. Pilatus, "Kralınızı mı çarmıha gereyim?" diye sordu. Başkahinler, "Sezar'dan başka kralımız yok," karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara, yani askerlere teslim etti. Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda. İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: "Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı." İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkahinler Pilatus'a, "Yahudilerin kralı diye yazma," dediler. "Kendisi ben Yahudilerin kralıyım," dedi, "diye yaz." Pilatus, "Ne yazdımsa yazdım," karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, "Bunu yırtmayalım," dediler. "Kime düşecek diye kura çekelim. Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin," diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında olduğunu görünce annesine, "Anne, işte oğlun," dedi. Sonra öğrenciye, "İşte annen," dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. Evet, Yuhanna 19. bölümün ilk 27 ayeti böyle. İlk 22 ayeti daha önce okumuş, yorumunu yapmıştım. Şimdi 23. ayetten başlayarak yorumu sürdüreyim. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra diyor. İncil yazarlarından hiçbirisi İsa'nın ölümünü tanımlamaz. İsa'nın haçı ve ölümüyle ilgili olarak bizim bilmediğimiz bazı sırlar bulunmaktadır. Tanrı birçok ayrıntıya bir anlamda perde çekmiştir. Örneğin insanlar göremesin diye öğle saatlerinde güneş tutulması yaşanarak tüm İsrail topraklarını birkaç saat süreyle karanlık basmıştır. Şunu unutmayalım ki Tanrı sırf bizim merakımızı gidermek için bazı ruhsal sırların ayrıntılarını açıklamak zorunda değildir. İkinci olarak değerli kardeşim, baba ile oğul arasında akıp giden bir hareketlilik vardı. Bu bizim insan anlayışımızın çok üzerinde olan bir hareketlilikti. Biz neler olup bittiğini tam olarak görüp anlayamıyoruz ama buna rağmen en azından İsa'nın çarmıh üzerindeki ölümü aracılığıyla günahlarımızın bağışlandığını imanla kabul edebiliriz. Evet, zaten İsa Mesih onun için gelmişti. İsa Mesih onun için çarmıha gidiyordu. Bizim günahlarımızı kendi üzerine alıp o günahların cezasını çekmek için çarmıha gidiyordu. Bunu gönüllü olarak yapıyordu. Evet kardeşim, çevremizdeki ruhsal karanlığı bertaraf etmenin ve gerçekleri görebilmenin tek yolu budur. İsa Mesih'e iman etmek. Öyle anlaşılıyor ki İsa'nın giysisi bir tür köylü giysisiydi ama iyi ve sağlam bir giysiydi. Herhalde birisi bunu ona özel olarak dikmişti. Askerler bu giysiyi kendi aralarında paylaşmak için zar atarak kura çektiler. Romalı askerler, bu askerler yapmış oldukları bu şeyin farkında değillerdiyse de çok önceden peygamber tarafından söylenmiş şu sözleri gerçekleştiriyorlardı. Giysimi aralarında paylaşıyorlar. Elbiseme de kura atıyorlar. Bu peygamberlik sözü İsa Mesih daha dünyaya gelmeden 1000 yıl önce yazılmıştır Davut peygamber tarafından Mezmur 22'de. Evet, giysimi aralarında paylaşıyorlar, elbiseme de kura atıyorlar. İsa'nın haçı yanında annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem, Mecdelli Meryem duruyorlardı. İsa annesiyle sevdiği öğrencinin orada olduğunu görünce annesine, anne işte oğlun dedi. Ardından öğrenciye, işte annen dedi. O andan sonra da bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. İsa annesi Meryem'e Yuhanna 2. bölümde anlatılan Kana'daki düğün olayında olduğu gibi kadın diye hitap ederdi. İşte İsa'nın saati şimdi gelmiş bulunuyordu, ölecekti. Ama ölümden tekrar dirilecekti, ölümü yenerek dirilecekti. Onun yüceltilmesi gerekliydi. Bu nedenle onun yersel annesi Meryem'le olan ilişkisi de ayrı bir platformda tutulmalıydı. İsa'nın ölümden dirilmesi, Meryem'in adını da sonsuza dek temize çıkarmış olacaktı. Bilindiği gibi, Meryem İsa Mesih'e kutsal ruh tarafından hamile kalmıştı. Yani Meryem'in kocası yoktu, İsa'nın babası yoktu. Kutsal ruh Meryem'in üzerine gölge salmış ve böylece Meryem hamile kalmıştı. Yani İsa Mesih babasız olarak Meryem'de oluşmuş ve Tanrı'dan yeryüzüne gelmişti. Başka deyişle İsa Mesih Meryem aracılığıyla insan bedeni kuşanarak aramıza geldi. Niçin? İşte çarmıha gitmek için, bizim günahlarımızı ortadan kaldırmak için. Ama Meryem'in adı bir yerde lekelenmişti. Babasız bir çocuk, bu görülmemiş bir şeydir. Meryem istediği kadar, evet bu Tanrı'dan olan bir olaydır dese de insanların aklında her zaman bir şüphe vardı. Ama şimdi İsa Mesih'in dirilmesiyle Meryem'in adı da sonsuza dek temize çıkarmış olacaktı. Artık hiç kimse onu ahlaksızlıkla gayri meşru bir oğul dünyaya getirdi diye suçlayamayacaktı. Ama Meryem'in de diğer bütün insanlar gibi İsa'ya imanla yaklaşması, İsa'ya iman etmesi gerekmekteydi. İsa tüm dünyanın günahı için ölüme giderken dahi annesini yüzüstü bırakmak istemiyordu. Habercilerin İşleri kitabının 1. bölümünde İsa ölümden dirildikten sonra Meryem'in yukarı odada diğer öğrencilerle beraber dua ettiğini ama sonra birden kutsal yazıların sayfalarından çekildiğini, çıkıp gittiğini görüyoruz. Ama kilise tarihinden de bilindiği gibi Yuhanna İsa'nın annesi Meryem'i yanına almış ve Filistin topraklarından ayrılarak Selçuk yakınlarındaki Efes kentine yerleşmiştir. İsa artık her şeyin sonuçlandığını biliyordu. Kutsal yazının yerine gelmesi için susadım dedi. Orada sirke dolu bir kap duruyordu. sirkeye daldırılmış bir sünger parçasını bir değneğe takıp onun ağzına uzattılar. İsa sirkeyi içince tamamlandı dedi ve başını eğip ruhunu verdi diyor Yuhanna 19:28-30 ayetler arasında. Yuhanna burada kutsal yazıların yavaş yavaş gerçekleştiğini gösteriyordu. Kutsal yazılarda özellikle İsa'nın çarmıha gerilişi konusuna değinen bazı kesimler ve ayetler vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Mezmur 22. bölüm, Yaratılış 22. bölüm, Yeşaya 53. bölüm ve Leviler 16. bölüm. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde gerekli olduğu o kısa zaman diliminde bile 28 tane peygamberlik sözü yerine geliyordu, gerçekleşmiştir. Susadım sözü Mezmur 69:21'in gerçekleşmesidir. Ve İsa tamamlandı dedi. Tamamlanan şey neydi? Bu sözlerle sizin ve benim kurtuluşumuz tamamlanıyordu kardeşim. Babaya rapor sunduğu duasında da şöyle diyordu İsa Mesih. Bana yapmam için verdiğin işi tamamladım. Yahudiler Pilatus'tan hazırlık günü olduğundan ve Şabat günü cesetlerin haçta kalmaması gerektiğinden, çünkü o Şabat ya da Sept çok kutsal bir gündü. Yahudi yetkililer Pilatus'tan aslanların bacaklarının kırılması ve cesetlerin kaldırılması için dilekte bulundular. Bunun üzerine askerler gelip ilkin birinin, sonra onunla birlikte çarmıha gerilen öbürünün bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu görerek bacaklarını kırmadılar. Yine de askerlerden biri böğrünü kargıyla deldi. Hemen kan ve su aktı. Bunu görmüş olan tanıklık etti. Öyle ki sizler de iman edesiniz. Onun tanıklığı gerçektir. O doğru söylediğini biliyor. Çünkü bunlar kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Onun hiçbir kemiği kırılmayacaktır. Kutsal yazı yine şunu bildiriyor. Bedenini deldikleri kişiye bakacaklar. Yuhanna 19:31-37 ayetler arası. Yuhanna'nın burada sözünü ettiği ilk peygamberlik sözü gerçekleşmiştir. Şöyle okuyoruz Mezmur 34 ayet 20'de. Onun bir tek kemiği bile kırılmayacaktır. İkinci peygamberlik sözü ise henüz gerçekleşmemiştir. Bedenini deldikleri adama bakacaklar ve biricik oğluna dövünen kişi gibi ona dövünecekler. Zekeriya 12 ayet 10. İsa Mesih'in bedeni delinmiştir. Bu peygamberlik sözünün bu ilk kısmı gerçekleşmiştir ama Zekeriya peygamber Mesih'in geri geleceğini, tekrar geleceğini ve geri geldiğinde insanlar bedenini deldikleri bu adama bakacaklar ve büyük bir pişmanlık içerisinde onun için dövüneceklerdir. Değerli dostum, burada gerçekleri, İncil'in büyük tarihsel gerçeklerini ele alıyor ve inceliyoruz. Peki İncil nedir? İncil sözcüğü iyi haber, müjde ya da sevinç getiren haber anlamlarına gelmektedir. Bu sözcüğü haberci Pavlos, elçi Pavlos şu sözlerle dile getirir. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Öyle ki kutsal yazılar uyarınca İsa Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Bu sözler İncil kitabının en temel gerçeğidir. Kurtuluşumuz bu sözlere ve İsa Mesih'e gösterdiğimiz tutuma dayalıdır. Siz İsa Mesih'e iman ediyor musunuz kardeşim? Onun çarmıh üzerinde ölerek sizin uğrunuzda, sizin günahlarınızın nedeniyle gerçekleştirdiği şeyi kabul ediyor musunuz? Onun sizin yerinize, sizin günahlarınız için ve sizi kurtarmak amacıyla çarmıha çakılıp öldüğünü biliyor musunuz? Bu olaylardan sonra İsa'nın öğrencisiyken Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle kendisini gizleyen Arimatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'tan dilekte bulundu. Pilatus onayladı. Bunun üzerine Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. İsa'nın yanına ilk kez gece vakti gelmiş olan Nikodimos da yaklaşık 100 litre mür ile öt ağacı getirdi. İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin ölü gömme geleneklerine uyarak kokularla birlikte keten bezlere sardılar diyor Yuhanna 19. bölüm 38-40 ayetler arasında. Evet, İsa Mesih çarmıha çakılmış ve ölmüştü. İsa Mesih'in cesetini gömmeyi üstlenen bu iki kişi Yahudilerin önde gelen saygın adamlarındandı. Arimatyalı Yusuf zengin ve nüfus sahibi biriydi. Nikodimos ise Yahudilerin önde gelen yöneticilerinden biri olup bir gece İsa ile konuşmaya gelmiş olan yaşlı kişiydi. Kendisi aynı zamanda bir Ferisiydi. Bu ikisi İsa'nın gizli izleyicilerindendi. Yani İsa Mesih'e iman etmişlerdi ama bunu açığa vuramamışlardı korktukları için ya da bazı nedenlerden dolayı. Ama bu olayda kendilerini ilk kere açık bir şekilde belli ediyorlardı. Bunlar gizli imanlılar oldukları gerekçesiyle hemen yargılamayalım. Bu olaya kadar ne görüyoruz? Onları geri planda görüyoruz. Onlar geride kalmışlardı ama şimdi İsa'nın diğer bütün öğrencileri çil yavrusu gibi dağılıp bir yerlere gizlendiğinden bu ikisi şimdi cesaretle ortaya çıkıyor ve kendilerini gösteriyordu. Şimdi bu ikisi İsa Mesih'in izleyicileri olduğu, İsa Mesih'e iman ettiklerini gösteriyorlardı. İsrailoğulları çok uzun yıllar Mısır'da tutsak olarak, köle olarak yaşadığından Mısırlıların ölü hazırlama ve gömme geleneklerini adapte edip geliştirmişlerdir. Yeni antlaşma dönemindeki imanlılar gibi eski antlaşma dönemindeki imanlılar da bedenin öldükten sonra gelecekte yeniden dirileceğine her zaman inanmışlardır. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Böyle yazar kutsal söz. Evet, diriliş bedeni bambaşka bir beden olacaktır. Tanrı çocuğunun bedenine iyi dikkat etmesi ve koruması işte bu nedenledir. Geleneğe göre kefenin içine bedenin ağırlığının yarısı kadar baharat konulurdu. Buna göre İsa'nın bedeninin yaklaşık ağırlığının 60-65 kilo olduğunu düşünebiliriz. Baharatlar ve mür karıştırılarak bedenin üzerine serilir ve daha sonra bu şekilde hazırlanan beden keten bezlerle sarılırdı. Böylece beden mühürlenmiş ve havayla irtibatı kesilmiş olurdu. Sarma işine parmaklardan başlanır, daha sonra kollar ve tüm beden sarılmış olurdu. Yani bu yolla Rab İsa'nın bedeni bir anlamda mumyalanmış oluyordu. İsa'nın bedeninin bu şekilde baharatlar ve mürle örtülerek üzerinin keten bezlerle sarılması Yuhanna için önemli bir ayrıntı olarak görülmektedir. Çünkü Yuhanna pazar sabahı mezara gidip kefen bezlerini yerde serili olarak ve bedenin bu bezlerin içerisinde olmadığını görünce İsa'nın dirilmiş olduğunu bilecek ve bu gerçeğe iman edecekti. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bahçede de içine kimsenin gömülmediği, konmadığı yeni bir mezar vardı. Yahudilerin hazırlık günü olduğundan, mezarda yakında bulunduğundan İsa'yı oraya koydular ya da oraya yatırdılar diyor Yuhanna 19:41-42 ayetlerde. Yahudilerin sept günü çok kısa bir zaman sonra başlayacağından çok acele etmeliydiler. Ve öyle anlaşılıyor ki İsa'nın bedenini gömülmesi için tamamen hazırlayamamışlardı. Bayram sonrasında pazar günü erken saatlerde kadınların mezara ellerinde baharatlarla gidip İsa'nın bedenini gömülme adetlerine göre tam anlamıyla hazırlamaya gitmeleri işte bu nedenledir. Evet, İsa Mesih çarmıha gerildi, öldü ve mezara kondu. İsa Mesih'in ölümü değerli dostum, İncil'in en önemli gerçeklerinden, temel gerçeklerinden bir tanesidir. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta öldü. Eğer İsa Mesih çarmıhta ölmeseydi, bugün hiçbirimizde, hiçbir insanda kurtuluş umudu olmazdı. Her bir insanın günahlarından dolayı cehenneme atılması gerekliydi. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki İsa Mesih, ezelden beri var olan İsa Mesih, sonsuz olan İsa Mesih yeryüzüne geldi bizleri sevdiği için ve bizim günahlarımızın cezasını kendi üzerine alarak çarmıhta öldü. Bu nedenle bugün İsa Mesih'e iman edenin tüm günahları bağışlanıyor. Buna sen de dahilsin kardeşim.